Ayrım 13, Babanın İntikamı, Mark Weingartner, sayfa 125, 9. bölüm. Törenden birisi Johnny Fontaine'i lobiden arıyordu. Sizi uyandırdık mı efendim? Hayır dedi ama aslında uyandırmışlardı. Daha önce de aramıştık da dedi adam. Johnny rüyasında bir telefona cevap verdiğini ama onun çalmaya devam ettiğini hatırladı. Bir toplantım vardı dedi ama toplantıda da uyumuştu. Sabahın çoğunu uyuyarak geçirmişti. Jeannie'yi arayacak zamanı olmamıştı ve artık çok geçti. Tören için arayan adam Lisa için bir araba gönderildiğini, kent merkezine varmış olması gerektiğini söyledi. Ben de hemen iniyorum dedi Johnny. Bu çok iyi efendim. Johnny Michael Corleone'yi aramak için elinde olan numarayı çevirdi. Bir servis cevap verdi. Bay Corleone'ye geç kaldığımı söyleyebilir misiniz? Johnny yatağın kenarına oturmuş, yumruğunun etli tarafını baş ucundaki üstü mermer komodine vuruyordu. Bu sabah birlikte bir kahve içecektik ve... Nasıl bir mazeret yeterince iyi olurdu. Vaftiz babasının erkek olduğu işini hatırladı. Ve seyahatin ötürü çok yorgun olduğumdan uyuyakalmışım. Mea culpa... Lütfen içtenlikle özür dilediğimi söyleyeyim ve eğer herhangi bir şekilde... Bir dakika lütfen dedi kız. Gerçekten bitkindi. Şu şekerlemeler yüzünden daha da yorulmuştu. Birkaç saniye sonra kız hatta döndü ve Bay Corleone'nin törenden hemen sonra görüşmelerinin uygun olacağını söylediğini belirtti. Johnny yüzüne soğuk su çarptı, takımının ceketini kaptı. Kumru grisi, kendi imzası olan takımların serisindendi. Ve tam koşmaya hazırlanırken gözüne o sabahki gazeteler takıldı. Durdu, gazeteleri alıp sakin bir şekilde çöp kutusuna attı, birçoğuna tükürdü ve sonra asansöre koştu. Bir görevliler ordusu onu yan kapıların birinden çıkarıp limuzine bindirdi. Rahat bir şekilde yola çıktılar. Görevlilerin başında ucuz bir ceket giymiş, boş bakışlı kel bir adam vardı. Kent merkezine doğru yol alırken adam elindeki telsize şifreli komutlar yağdırdı. Johnny o tür telsizleri gizli servisinde kullandığını görmüştü. Akşamdan kalmalı, şu anda göz yuvarlarında bomba gibi patlamaktaydı. Acaba bir Johnny görevliye protestolar konusunda nasıl soracağını bilemedi. Bir kalabalık var mıymış? Efendim? Şu protestolar meselesini okudun da dedi Johnny. Otelde mi dedi adam? Hayır. Peki ya geçit töreninin yapılacağı yerde, yani başladığı yerde? Her şey son derece kontrol altında efendim. Tören alanına gelmişlerdi. Times Meydanı yakınlarında kordonla kapatılmış birkaç sokaktı. 44. caddenin ortasına beyaz bir VIP çadırı kurulmuştu. Elindeki dövizi ters tutan tek başına bir protestocu bir televizyona röportaj veriyordu. Polis kordonunun arkasında bir grup muhabir daha vardı ve onlar da aksi yöne baktıkları için Johnny kimse görmeden çadıra dalmıştı. O arada sadece Johnny ve doğru mu diye bağırdıklarını duyabilmişti. İyi dileklerini sunanların ve bir parçasını isteyen insanların önünde çalışırken tam bir virtüöz olan Johnny, konuklarının öğretmenler, rahibeler, yüksekokul arkadaşları arasından kibarca sıyrılıp kestirmeden kızına yöneldi. Eski dostu Danny Shay bile göz ucuyla bir selamlamadan fazlasını alamamıştı. Johnny'yi görünce Lisa'nın yüzü aydınlandı. Buna tanık olan Johnny'nin neredeyse dizlerinin bağı çözülüyordu. Babasına sarılıp ne şamata dedi. Kırmızı kaşmirden dik yakalı bir giysi ve son gelişinde Johnny'nin aldığı yüksek konçlu siyah İtalyan çizmelerini giymişti. Şamata mı? Sarmaş dolaş, ne biçim bir tanım? Ya, herhalde öpüşmek. Ne anlama geldiğini biliyorum babacığım, ne komik, bizi çift sanmışlar. Ne sandıklarını biliyorum, kızgın değilsin ya da ne bileyim. Sadece gülünç, Johnny başını dikti. Ya öteki şeyler? Kızı elini salladı. Eski haberler, kelime oyunları. Yahın, yapmacık Brahman aksanı ile seslenen başsavcı bütün engelleri aşıp yanına gelmiş ve bir elini Johnny'nin omzuna koymuştu. Yanındaki adamı Johnny tanımıyordu ama adamın hantallığı ben polisim diye bağırıyordu. Sizi görmek ne güzel bay baş teşrifatçı dedi Danny Shay. Hepimiz merak etmeye başlamıştık. Johnny Lisa'yı tanıştırmak istedi. Biz tanıştık dedi Danny Shay. Beklerken harika bir kızım var yahın. Lisa omuz sıktı, utanmıştı. Ailenin geri kalanı nasıl? Eski mahallemde dedikleri gibi ekmek kadar iyiler. Ekmek kadar iyi mi? Bunu hiç duymamıştım. Çünkü hiçbir şey İtalyan ekmeği kadar iyi değildir. Nasıl da doğru dedi şey. Şey olmayan, kalabalıkları oynayan bir adamdı. O ve Johnny bir zamanlar arkadaştılar. Jimmy seçildikten sonra Johnny Fontaine'in de küçümsenemeyecek çabalarıyla şey ailesi Johnny'ye göre İtalyan olması dışında bir sebep yokken sırtlarını dönmüşlerdi. Ondan sonra bile şans oyunları komisyonu ile sorunlar ortaya çıktığında Johnny kendini küçülterek yönetimin araya girip şu Nevada kovboylarını husyelerinden çekmesinin bir yolu olup olmadığını sormuştu. Şey biraderlerden biriyle telefonda görüşebilmek için bile epeyce uğraşmak zorunda kalmış ve sonunda kibarca ve kısaca yapabileceği hiçbir şey olmadığını söyleyen Danny olmuştu. Şimdi Danny Shay'ı böyle eski dost havalarında görünce Johnny'nin içinden bu yumuşak iki yüzlü güzel çocuğun koca parlak at dişlerine sıkı bir sağ kroşe indirmek gelmişti. ''Ee'' dedi Johnny, ''Genie ile çocuklar nasıl?'' ''Harika, seni FBI ajanı Charles Bianchi ile tanıştırayım.'' ''Büyük bir hayranınızım Bay Fontaine.'' dedi Bianchi. ''Karımla ben bütün plaklarınızı alıyoruz.'' Johnny neredeyse 30 yıldır plak çıkarıyordu. Kimse de bütün plakları yoktu. Bunu kendisine her söyleyen de sahiden bütün plakları olsa Johnny Fontaine tuvalet kağıdını tutsun diye J. Paul Getty'yi kıçını silsin diye de Kral Faruk'u tutabilirdi. Johnny bir kolunu Lisa'ya dolayarak çok memnun oldum dedi. Böylece çocuklarımın karnı doyuyor. Danny Shay ile ajan Bianchi, Johnny'nin söyledikleri göz önünde bulundurulursa çok aşırı bir şekilde güldüler. Johnny gazetelerde Bianchi hakkında okuduklarını da hatırlamıştı. Şu dikdörtgen binalardan birindeki bir büro şefinin yardımcısıydı ve bu da onu FBI'deki en yüksek rütbeli İtalyan Amerikalı yapıyordu. Johnny bu kadar yükselebilmiş olmasına bile şaşmıştı. ''Törenimizde sizi de görmek çok hoş Sayın Başsavcı.'' dedi Johnny. ''Sizde de bilmediğimiz bir İtalyan kanı mı var?'' ''Bunu kaçıramazdım.'' dedi Danny Shay. ''Çalışkan İtalyan halkına saygılarımızı sunmak için hepimiz açısından büyük bir fırsat.'' Johnny ''Kameraların hepsi dışarıda Dan.'' dedi. Lisa güldü ama Danny Shay'in gözlerinde bir öfke kıvılcımı yanıp söndü. Sonra kimseden bir işaret almadığı halde sanırım başlamak üzereler dedi. Her ikisi de kalabalığı yarmaya çalışan vali ve belediye başkanının yanı sıra tören alayının önüne doğru yürümeye başladı. Görev beni çağırıyor. Senin için yapabileceğim herhangi bir şey olursa beni ara, tamam mı Yahan? Sağ ol, arayacağım. Johnny Danny Shay'a bu kadarını yapabilirdi. Ondan elini ayağını çekmeyen yegane politikacıydı ne de olsa. Bu törende bir sonraki belediye başkanı veya vali ya da meclis üyesi yahut Albany bilmem nesi olmak için yarışan insan sayısı Carter'ın karaciğer haplarından daha fazlaydı. Ama hangisi gelip de Johnny Fontaine'e bir merhaba demişti? Hiçbiri. Doğrusu iyi ki de dememişti. Böylece Johnny eski dostlarıyla selamlaşmaya, artık herhalde 100 yaşında olan ve Johnny'nin büyük bir adam olacağına hep inandığını iddia eden eski müzik öğretmeni rahibe Immaculata'dan kızı Lisa hakkında övgüler dinlemeye fırsat bulmuştu. Bu iyi niyetli insanlar tekrar tekrar protestolara ne kadar üzüldüklerini beyan ettiler ve Johnny de tekrar tekrar teşekkür edip onlara hiç aldırmadığını, böyle bir onur için bunun küçük bir bedel olduğunu söyledi. Nihayet görevliler onları almaya geldiler. Johnny kuşağını taktı, beyaz üzerine kırmızı ve yeşil harflerle yazılmıştı. ''Eğer bunu yapmak istemezsen'' diye fısıldadı Lisa'ya, ''beni incitmiş olmazsın.'' Kızı kuşağı yerine oturttu. Hafifçe gururu kırılmış gibiydi. ''Gelmemi istemiyor musun?''
''Elbette istiyorum.''
Johnny kızının her iki durumda da incinebileceğinden korkuyordu. Baş görevli gazetecilere Bay Fontaine'in törenden sonra kısa bir basın toplantısı yapacağını söyledi. Gürültülü birkaç itirazdan sonra gazeteciler dağıldılar. Johnny ile Lisa Sicilya arabalarını süren bir köylü grubuyla bir Cizvit Lisesi'nin bandosunun arkasında yerlerini aldılar. Bando çalmaya başladı. Amerikan Milli Marşı. ''Aa, John Philip Sousa'nın İtalyan olduğunu bilmiyordum.'' dedi Lisa.
''Çantanda aspirin var mı?''
Kızı bir şişe aspirin uzattı ve Johnny 4 aspirini susuz yuttu. Başıyla bandoyu gösterip şişeyi salladı. ''Bu bende kalabilir mi?'' Bir güvenlik ekibi belirdi. Yarım düzine üniformalı polisle iki sivilden oluşuyordu. Hepsi de hayranları gibiydi. Johnny bunun normalin ötesinde bir güvenlik tedbiri olup olmadığını sordu. Her zamanki rutin olduğunu belirttiler. En genç sivil, bütün kodamanlar yürüyüşte dedi. Lisa dalgın görünüyordu.
Fifth Avenue'yu döner dönmez sol taraflarında 10-15 kişilik bir grup ortaya çıktı. Ellerinde başka birisi tarafından yazdırılmış gibi görünen ve İtalyanların negatif tiplerini kınayan dövizler vardı. Johnny onları görmezden geldi. Milyonlarca hayranı olan bir adam 20 tane itoğlu itin kendisinden nefret etmesini kaldırabilirdi. Fifth Avenue'nin sonuna doğru ilerlerken tahta polis bariyerlerinin öbür tarafında bağırarak sorular soran gazeteciler türedi. Polisler bariyerleri fazla önemsemeden koruyorlardı. Dışarıdan müdahale edenler rahat görünüyordu. Johnny Lisa'nın kulağına eğildi. Sadece gülümse ve el salla dedi dişlerinin arasından. Kendisi de gülümseyip el sallamaya devam ediyordu. Bandonun tekrar tekrar çaldığı Souza Potpourri'si dışarıdan gelen iğrenç sesleri bastırıyordu. Kalabalık Johnny Fontaine'in köşesindeydi. Bir zamanlar gençlik idolüyken yaptıkları gibi tezahürat yapıyorlardı. Arada bir İtalya, İtalya, İtalya diye bağırmayı kesip onun adını aykırıyorlardı. Birkaç kez gazetecilerden biri uzatılan ayaklara takıldı. Başıboş protestocular hayran kalabalığının, dalgalanan İtalyan bayraklarının ve seni seviyoruz Johnny ve Başkan Fontaine çığlıklarının arasında kaybolup gitmişti. Zaman zaman Johnny de kızım diye bağırıp Lisa'yı gösteriyordu. Bu Lisa'nın utanmasına neden olsa da bir yandan da bayılıyordu. Zaten kızının hoşlanmayacağını düşünse yapmazdı. Sicilyalı köylüler hoş bir kukla gösterisi yapıyorlardı. Johnny'nin yürüdüğü yerden izlemek zor oluyordu ama köylüler her ne yapıyorsa Johnny ve kızı yaklaşırken kalabalık mest olmuş hale geliyordu. Burayı hatırlıyor musun? Fao Schwarz'a yaklaşıyorlardı. Orayı her kız hatırlar dedi her çocuk. Gördün mü dedi Johnny, seni Vegas'a hiç götürmemiş olabilirim ama oraya götürdüm. Evet götürdün. Sana aldığım bebeği de hatırlıyor musun? Bir Madame Alexander bebeğiydi. Hatırlıyorum. Bandonun sesi duymayı zorlaştırıyordu ama yine de kızının sesinde bir tuhaflık varmış gibi geldi. Pahalı bir bebekti ve onu alması için yalvarmıştı. Bebeğin nesi vardı ki?
Hiçbir şeyi dedi Lisa. Annem onunla oynamama izin vermedi.
Ne yaptı?
Oynamak için fazla güzel olduğunu söyledi. Ona ve üzerindeki örtüye bakıp ağlardım ama sonra unuttum gitti.
Gazeteciler yaklaşmıştı. Johnny Lisa ile konuştuklarını duyacak kadar yaklaşmış olduklarından emindi. Kolun yoruldu mu diye sordu el sallamaktan. Benimki yoruldu da. Yüzünde parlak bir tebessüm donup kalmıştı ama akşamdan kalmalığın izlerini hala taşıyordu.
Sorun yok dedi Lisa ama yanlış ayakkabı seçmiş olabilirim. Yol düşündüğümden uzunmuş.
Central Park hayvanat bahçesinin yakınında kurulmuş olan tribünlere ulaşmak üzereydiler. Fazla bir şey kalmadı.
Yine de seviyorum onları dedi kızı. Yani çizmelerimi.
Yanlarında yürüyen genç dedektif çizmeleriniz harika bayan dedi. Eğer kusuruma bakmazsanız onlara çok uygun bacaklarınız olduğunu da söylemeliyim. Lisa önüne bakarak teşekkür etti. Johnny Lisa'nın bütün yürüyüş boyunca dedektife kaçamak bakışlar attığını şimdi fark ediyordu. Dedektifin zarif bir Romalı burnu, dalgalı siyah saçları vardı ve dedektif olmak için fazla genç görünüyordu. Tribündekilerin arasında bir grup daha protestocu vardı. Belki de deminki 3-5 serseriydi. Johnny onları Madison üzerinden kentin üst kısmına doğru dövizlerini sallayarak dertlerini duyurmak için bir şans daha bulmayı umarak koşarken hayal etti. Neydi ki dertleri? Kendi kabahati olmayan vergi cezaları ve üstüne kondurulan birkaç yalan yanlış şey dışında Johnny asla bir şeyde suçlanmamıştı. Sessiz sedasız kendi emeğiyle milyonların sevgisini kazanmıştı ama bunu illaki başka şeylere yormaları gerekiyordu. Şu Nevada meselesi bile sırf kiralık fanatiklerin ortalığa yaydığı bir şeydi. Johnny bu protestocuların taşıdıkları dövizlerde yazan çoğu duyarlılığa katılıyordu. Suçlular kahraman değildir. Çoğu İtalya'nın tanıdığı tek bir gangster bile yoktur. Doktor, avukat, sanayici, profesör ve rahip olan birçok İtalyan vardır. Değerli olan büyük İtalyan Amerikalılar onlardır. Kendi epik yetersizliğinin acı bir şekilde farkındaydı. O bir sanatçıydı. Kendinden nefret etme ihtiyacı vardı. Tam o sırada bando ara verdi ve boğuk ıslak bir pat sesi duyuldu. Sonra bir tane daha. Eğer tören alayıyla birlikte yürüyenler tepki vermemiş, boyunlarını uzatıp etrafa bakınmamış ve Johnny ile Lisa'ya doğru yığılmamış olsa Johnny hiçbir şeyin farkına varmayabilirdi. Üniformalı polisler tribündekilerin önüne yelpaze gibi dağıldılar. Johnny hala el sallamakta olduğunu fark etti. Kameralar çelik çekirgeler gibi üşüşmüşlerdi. Johnny kolunu indirirken genç dedektifin omzuna bir yumurta isabet etti ve yumurtanın beyazı Lisa'nın yüzüne sıçradı. Göz ucuyla şekli bozuk voleybol topuna benzer bir şeyi sular akıtarak yukarıdan üstlerine doğru uçtuğunu gördü. Kızını korumak için koltuğunun altına aldı. Islak kitle bandonun ortasına düşüp patladı ve çocukların üniforma pantolonlarına ıslak tuvalet kağıtları saçıldı. Bando şefi düdüğünü çaldı ve birkaç adım sonra bando yeniden çalmaya başladı. Tribündekiler gülüyorlardı. Lisa'ya adının baş harflerinin işli olduğu mendilini uzatan Johnny, "Sulu top," dedi. Lisa kaşlarını çattı. "Bir rulo tuvalet kağıdını bir süre lavaboya veya tuvalete batırırsın, sonra fırlatırsın. Rahibenin birine bunlardan attığım için neredeyse okuldan kovuluyordum." Tümüyle yalandı, durumu hafifleştirmeye çalışıyordu. Bebek kızını ağlatmıştı, çizmeler ayaklarını acıtmıştı ve geçit töreninde de üstüne yumurtalar, sulu toplar yağıyordu. Genç dedektif, "Siz hiç merak etmeyin Bay Fontaine," dedi. "Her kalabalıkta birkaç çürük yumurta bulunur. Joe DiMaggio'nun başına gelenleri görmeliydiniz." Johnny kızının kulağına eğildi. "Gördün mü?" dedi. "Hep İtalyanlara." "Çürük yumurta mı?" Lisa dedektife gülümsedi. "Tüh," dedi genç adam, "o manada söylememiştim." "Joe DiMaggio'ya ne olmuştu?" dedi Johnny. Tören alayına eşlik edenlerden biri çocuğun omzuna hemen hemen yumurtanın gelmiş olduğu yere vurdu. "Aslında önemli bir şey değildi efendim," dedi. "Dodgers taraftarlarıydı." Artık tribünleri geride bırakmışlardı. Johnny gülümseyip el sallamaya devam etti ve kafasından bir hesap yaptı. Kalabalık 5 sıra bile olsa diyelim ki her iki tarafta, her sokakta biner kişi ederdi. Demek ki 2000 kişiydi. Az bile hesaplıyordu çünkü pencerelerden bakanlar da vardı. İçlerinden en az bir tanesi de o sulu topu atan Mezza Segay'dı ki Johnny onu sayıma katacak değildi. Demek ki her sokakta 2000'den 79.'dakilerle birlikte Fifth'teki 35 sokağa çarpsa olacaktı. 70.000 kişi. Buna karşılık 15-20 tane serseri, basından birkaç kişi ve aşağı yukarı 2-3 tane de çürük yumurta. Kalabalıkta belli olmayanları da hesaba katarak bu toplamı 2'yi de çarpsa yine de en çok 70 kişi ederdi. Böylece hem de gayet tutucu davranarak anlaşılıyordu ki New Yorkluların %99'unun Johnny Fontaine'de bir derdi yoktu. Tören alayının bitiş noktasında bu kez daha küçük bir VIP çadırı vardı. İki tarafına Christoph Kolomb'un gemilerinin maketleri konmuştu. Podyumda bir Amerikan bayrağıyla bir de İtalyan bayrağı vardı. Johnny ile Lisa içeri girdiler. Johnny pek bira içmezdi ama buz gibi bir Moretti alıp 4 aspirin daha yuttu. Sicilyalı köylüler de omuzlarında kuklaları asılı olarak gelip biralara sarılmışlardı. Lisa babasına sarılıp, "Teşekkür ederim babacığım," dedi. "Seninle öyle gurur duydum ki."
"Emin misin? Yani..."
"Dedektif Vaccarello'nun dediği gibi çürük yumurtalar. Ve yeni bir terimle senin çocukluğun hakkında bir şey öğrenmiş oldum. Sulu top. Fakat cidden babacığım, herkesin sana nasıl baktığını görmek, onların gözüyle seni izlemek gerçekten de..." Bir daha sarıldı. "Müthişti. Nasıl olduysa bir şey daha öğrenmişti. Dedektifin adını."
"Ayakların nasıl? Sana bir taksi çağırabilirim."
"Basın toplantısına katılmamı istemiyor musun?"
Johnny'nin yüzünü görünce güldü.
"Yakaladım seni. Neyse, zaten çalışmam gereken bir müzik tarihi sınavım var. Ama hayır, araba gerekmez. Dedektif Vaccarello, yani Steve, beni götüreceğini söyledi."
"Steve mi?" Sanki dinliyormuş gibi dedektif kendini tanıttı.
Onaylamayan sözcükler Johnny'nin dilinin ucuna kadar geldi ama sadece arabayla bırakacaktı. Johnny de dedektif Vaccarello'ya sessiz manalı bir bakış fırlatmakla yetindi. Bazen insanların Johnny Fontaine'in sahip olduğu dostlar hakkında bir şeyler bildiklerine inanması yararlı da oluyordu. Dedektifin bir süre bunu düşünmesine izin verdi. Sonra yardımları için teşekkür edip Lisa'yı öptü ve vedalaştı. VIP çadırı muhabirlerle dolmaktaydı. Johnny rahibelerle eski dostlarıyla pozlar verdi ve sabırsızlanmaya başladı. Nihayet kel tören görevlisi gelip Johnny'yi podyuma çıkardı.
''Bayanlar, baylar'' dedi. ''Size tanıtılmaya ihtiyacı olmayan birini sunuyorum. Kendisi doğma büyüme New Yorklu ve bugün bir tanesi bize katılmış olan üç güzel kızın babası. Aynı zamanda bir sahne ve perde sanatçısı ve benim en sevdiğim uzun çalar olan The Last Lonely Midnight'da dahil olağanüstü plaklara imza atan biri. Bir Oscar, bir Golden Globe, bir Colomb Batı Chicago Şövalyeleri Kulübü yılın hayırseveri ödülüne sahip. Bunların dışında da sayılamayacak kadar çok kez onurlandırılmış bir sanatçı ve ayrıca Sicilyalı ve Napoli'li atalarıyla İtalyan Amerikalıların üçüncü kuşağına mensup bir kişi. Sizlere 1963 Kolomb Günü Töreni baş teşrifatçısı Bay John Fontaine'i takdim etmekten büyük bir onur duyuyorum.
Televizyon ışıklarının ve sorular kakafonisinin arasında Johnny bir Sirocco'nun sıcak rüzgarının çarptığı hissine kapıldı. Ortalığın biraz yatışmasını bekledikten sonra bir parmağıyla mikrofonu tıklattı, gırtlağını temizledi. Mucize eseri herkes susmuştu. Yüzüne son kez o geniş donmuş tebessümü yerleştiren Johnny Fontaine, ''Amerika'' dedi. ''Ne kadar da güzel bir İtalyanca kelimedir.'' Güzel kelimesini İtalyan vurgusuyla söylemişti. Sonra göz kırpıp başını eğerek selam verdi ve podyumdan ayrıldı.
13. ayrımın sonu. Sayfa 134.